Ayrım 5 Yaratılış Eduardo Galeano Sayfa 65 Eski Yeni Dünya 1492 Okyanus Denizi, Hint Adalarına giden Güneş Yolu. Meltemler Sevilla'da bahar kadar tatlı ve yumuşak, deniz bir Guadalquivir ırmağı gibidir. Ama dalga yükselir yükselmez, üç küçük derme çatma gemiyle bilinmez denizi, çerçevesi olmayan denizi yaran adamları deniz tutar. Tayfa kameralarına girip kusarlar. İnsanlar rüzgarda küçük damlalar. Ya deniz onları sevmezse? Karavelaların üstüne gece iner. Nereye atacak rüzgar onları? Uçan balıkları kovalayan bir dorado kuşu sıçrar geminin bordasına, telaş artar. Tayfalar hafif çırpıntılı denizin iştah açıcı kokusunun değerini bilmez. Batıdan gelen martı ve sümsük kuşlarının şamatasına da kulak vermezler. O ufuk, uçurum orada mı başlar, deniz sona erer mi? Bin yolculuktan yüzleri göçmüş, kırışmış denizcilerin ateşli gözleri, Endülüs hapishanelerinden çekilip alınmış ve zorla tekneye bindirilmiş mahpusların yanan gözleri. Bu gözler altın ve gümüş müjdeleyen yansımalar görmüyorlar. Ne dalgaların köpüğünde, ne gemilerin üstünde sürekli uçan kara ve ırmak kuşlarında, ne de yosunların içinde yüzen yeşil sazlarda ve deniz kabuğu kaplı dallarda. Uçurumun dibi, cehennem ateşleri orada mı başlar? Hangi dişlerin arasına fırlatıp atacak alize rüzgarları bu küçük adamları? Yıldızlara bakarak Tanrı'yı ararlar ama gökyüzü de bu daha önce üzerinde hiç gemi görülmemiş bu deniz kadar anlaşılmazdır. Onun kükremesini duyarlar. Deniz ana, rüzgara ebedi kınama cümleleriyle yanıt veren o kısık ses, derinliklerde gümbürdeyen gizemli davullar. Hac çıkarır, dua etmek ister ve kekelerler. Bu gece dünyadan düşeceğiz, bu gece dünyadan düşeceğiz. 1492 Guanahani, Kolomb. Dizlerinin üstüne çöker, ağlar, toprağı öper, bir adım atar sallanarak. Bir ayı aşkın zamandır uyumamıştır çünkü, kılıcıyla birkaç çalının kafasını koparır. Sonra bayrağı kaldırır, tek dizinin üstünde gözleri göğe çevrilmiş, üç kez yineler Isabel ile Fernando'nun adlarını. Yanında yazman Rodrigo de Escobedo, yavaş yazan bir adam belgeyi hazırlar. Bugünden sonra her şey uzaktaki o hükümdarlara aittir. Mercan denizi, kumsallar, yosundan yemyeşil kayalar, ormanlar, papağanlar ve daha giysi, günah ya da parayı bilmeyen ve bu sahneyi şaşkınlıkla seyreden defne derili insanlar. Luis de Torres, Christoph Colomb'un sorularını İbranice'ye çevirir. Büyük Han'ın krallığını biliyor musunuz? Burunlarınızdaki ve kulaklarınızdaki altınlar nereden geliyor? Çıplak adamlar ağızları açık ona bakarlar. Çevirmen bildiği birkaç kaldece sözcüğü dener. Altın, tapınaklar, saraylar, kralların kralı, altın. Sonra bildiği az Arapçaya başvurur. Japonya, Çin, altın. Çevirmen Kastilya dilinde Kolomb'dan özür diler. Kolomb Cenevizce lanet okur. Büyük Han'a seslenen Latince yazılmış itimatnamesini yere atar. Çıplak adamlar kadife pelerin ve parıl parıl elbiseler giyen bu saçı kırmızı, cildi pürüzlü adamın öfkesini seyrederler. Çok geçmeden haber adalarda yayılacaktır. Gelin gökten inen adamları görün, onları yiyecek içecek getirin. 1493 Barcelona, Şanlı Gün. Haberciler borazanlarıyla duyuruyorlar gelişini, çanlar çalıyor, davullar şenlik ritimleriyle dövülüyor. Hint adalarından yeni dönen amiral taş basamaklardan çıkıyor. Alkışlayan saray halkının göz kamaştırıcı ipeklileri arasında koyu kırmızı halıda ilerliyor. Azizlerin ve bilgelerin kehanetini doğru çıkaran adam sahanlığa yaklaşıp diz çöküyor ve kraliçe ile kralın ellerini öpüyor. Arkadan ganimetler geliyor. Kolomb'un denizden yeni fışkırmış uzak bahçelerden küçük aynalar, kırmızı şapkalar karşılığında aldığı altın parçacıkları tepsilerin üzerinde parıldıyor. Dalların ve ölü yaprakların üzerinde kertenkele ve yılan derileri sergileniyor. Onların ardından da daha önce hiç görülmemiş titreyen, ağlayan yaratıklar. soğuktan, kızamıktan, Hristiyanların yemeklerine ve kötü kokuya duydukları tiksintiye karşın canlı kalabilmiş birkaç kişidir bunlar. Üç karavelaya yaklaştıkları ve tutuklandıkları zamanki gibi çıplak değiller. Pantolon gömlek, ellerine başlarına omuzlarına konmuş birkaç papağanla örtülmüşler. Yolculuğun kötü rüzgarlarının tüylerini yolduğu papağanlar da adamlar gibi can çekişir bir görüntüde. Yakalanan kadın ve çocuklardan hiçbiri yaşayamadı. Salonda düşmanca mırıltılar duyuluyor. Altın çok az. Karabiber, küçük Hindistan cevizi, karanfil ya da zencefilden eser yok. Kolomb sakallı deniz kızları, kuyruklu ya da tek gözlü ya da tek ayaklı, hem de havaya kaldırıldığı zaman yakıcı güneşten korunma sağlayacak kadar büyük ayaklı adamlar getirmemiş. 1493 Roma, Adem'in vasiyeti. Buram buram doğu parfümleri kokan Vatikan'ın loş ışığında Papa yeni bir papalık bildirisi yazdırıyor. Valencia'nın Cativa'sından Rodrigo Borgia, 6. Alexander adını alalı daha çok olmamıştı. Kardinaller heyetinde gerek duyduğu 7 oyu nakit karşılığı satın alıp, kardinal morlarını papalığın ermin peleriniyle değiştirmeyi becerdi, bir yıl bile olmadı daha. Alexander nedamet getirenlerin bağışlanmak için verecekleri ücretin hesaplanmasına, kutsal üçlemenin gizemi üstüne düşünceye dalmaktan daha çok zaman ayırır. Soytarısı Gabriel Lino'nun maskeli olarak kendi özel dairesine kutladığı ekmek ve şarap ayinleri dışında çok kısa ayinlerden hoşlanır. Yeni papanın güzel bir kadının balkonunun altından geçmek için Corpus Christi alayının güzergahını değiştireceğini herkes bilir. Dünyayı bir piliç gibi parçalamayı da beceriyor. Elini kaldırıp bilinmez denizin ortasından geçen, gezegenin başından kuyruğuna kadar uzanan bir sınır çiziyor. Tanrı'nın temsilcisi bu çizginin batısında kalan, keşfedilmiş ya da keşfedilecek her şeyi sonsuza kadar Kastilyalı Isabel ile ve Aragonlu Fernando'ya ve onların İspanyol tahtındaki varislerine bağışlıyor. Onları keşfedilen ya da keşfedilecek adalara ve ana karalara, yerlilere, Katolik dini eğitimi vermek, onlara iyi adetler öğretmek üzere iyi, dindar, bilgili, akıllı, uzman kişiler göndermekle görevlendiriyor. Doğuda keşfedilecek her şey ise Portekiz tahtına ait olacak. Açılan yelkenlerin keder ve sevinci, Endülüs'te Kolomb şimdiden asmalarında demet demet altın yetişen ve değerli taşların, ejderhaların, kafataslarında kendisini beklediği diyarlara ikinci bir yolculuğa hazırlanıyor. 1493 Huechotzingo. Doğu nerede, kökler nerede? Bu bir müzik kentidir, savaş değil. Tlaxcala Vadisi'ndeki Huechotzingo, Aztekler ansızın saldırıp kenti yıkıyor. Tanrılarına kurban etmek için esirler alıyorlar. Bu akşam Huechotzingo kralı Tecayehuatzin başka bölgelerin şairlerini toplamış. Sarayın bahçelerinde şairler bir anlık geçici bir diyar olan bu dünyaya göklerin içinden gelen ve yalnızca hayat verenin yukarıdaki evinde kalıcı olan çiçekler ve şarkılar üstüne sohbet ediyorlar. Şairler konuşuyorlar, kuşkulular. Gerçek olabilir mi insanlar? Şarkımız hala gerçek olacak mı yarın? Sesler birbirini izliyor. Gece inince Huechotzingo kralı onlara teşekkür edip veda ediyor. Bir şeyin gerçek olduğunu biliyoruz, dostlarımızın yürekleri. 1493 Pasto, herkes vergi verir. İnka İmparatorluğu'nun tahsildarı kuzeydeki bu uzak dağlara bile ulaşır. Cuyahcinga halkının verecek bir şeyi yok ama bu engin krallıkta bütün topluluklar haraç öder, nakit ya da angarya olarak. Ne kadar uzakta, ne kadar yoksul olursa olsun kimse iplerin kimin elinde bulunduğunu unutamaz. Yanardağın eteğinde Cuyahcingaların reisi bir adım öne çıkarak Cusco'dan gelen görevlinin ellerine bir bambu silindir bırakıyor. Silindir kıvıl kıvıl bitlerle dolu. 1493 Santa Cruz Adası. Savonalı Miguel'e de Cuneo'nun bir deneyimi. Yelkenlerin gölgesi denize yayılıyor, denizin üstünde sazlar ve deniz anaları dalgalarla sahile doğru sürükleniyorlar. Kolomb karavelaların birinin kıç güvertesinden gene haç ve idam sehpaları, diktirdiği beyaz kumsalları seyrediyor. Bu ikinci yolculuğu, ne kadar süreceğini bilmiyor. Yüreği ona her şeyin iyi gideceğini söylüyor. Neden inanmasın ki amiral buna? Teknenin hızını elini göğsüne koyup yürek atışlarını sayarak ölçme alışkanlığında değil mi? Bir başka karavela da güverte altında kaptanın kamerasında genç bir kız dişlerini gösteriyor. Miguel de Cuneo kızın memelerine uzanıyor, kız onu tırmalıyor, tekmeliyor, çığlıklar atıyor. Miguel kızı bir süre önce aldı, Kolomb'dan bir armağan. Kızı bir iple dövüyor, kızın başına, karnına, bacaklarına var gücüyle vuruyor. Kızın çığlıkları iniltiye, inilti ağlamaya dönüşüyor. Sonunda tek duyulan martıların geliş gidişi, sallanan kütüklerin gıcırtısı. Zaman zaman lombardan içeri bir serpinti geliyor dalgalardan. Miguel'e kanayan gövdenin üstüne atılıyor, yükleniyor, soluyor, boğuşuyor. Havada katran, güher, çile, ter kokusu. Sonra bayılmış ya da ölmüş gibi görünen kız birdenbire tırnaklarını Miguel'in sırtına batırıyor. Adamın bacaklarının çevresinde bir düğüm olup vahşi bir kucaklamayla onu deviriyor. Bir zaman sonra Miguel kendine geldiğinde nerede olduğunu, ne olduğunu bilmiyor. Kan beynine saldırmış, kızdan kendini kurtarıyor, bir yumrukla onu itiyor. Güverteye çıkıyor, ağzını açıp derin derin içine çekiyor deniz rüzgarını. Yüksek sesle, sanki ölümsüz bir gerçeği duyurur gibi, bu kızılderili kadınların hepsi fahişe diyor. 1495 Salamanca, Amerika'dan ilk sözcük. Dil bilimcisi Elio Antonio de Nebrija, İspanyolca Latince sözlüğünü yayınlıyor burada. Sözlükte Kastilya dilindeki ilk Amerikan terimi, canoa, yani kano, tek bir kütükten yapılmış sandal. Yeni sözcük Antillerden geliyor. Sayba ağacının gövdesinden yapılmış bu yelkensiz tekneler Kristof Kolomb'u sevinçle karşıladı. Adalardan kanolarının küreklerini çekerek siyah uzun saçlı, vücutlarına parlak kırmızı simgesel dövmeler yapılmış adamlar geldi. Karavelalara yaklaşıp taze su sundular. Kastilya'da tek meteliğe satılan küçük teneke ziller karşılığında altın verdiler. 1495 La Isabela, Caonabo. Tutuklu dalgın dalgın Kristof Kolomb'un evinin girişinde oturuyor. Ayak bileklerinde demir prangalar var, bilekleri kelepçelere hapsedilmiş. Caonabo amiralin Haiti adasını keşfettiği zaman yaptırdığı Navidad kalesini yakıp kül edenlerden biriydi. Kaleyi yakıp içindekileri öldürdü. Yalnız onları da değil, bu iki uzun yıl boyunca insan avı ve altın için kendi dağlık bölgesi Sibao'ya gelen rastladığı bütün İspanyolları cezalandırdı oklarıyla. Mağribi savaşlarının deneyimli askeri Alonso de Ojeda barış yapmak bahanesiyle kendisini ziyarete geldi. Caonabo'yu atına binmeye davet etti ve bileklerine kelepçeleri geçirdi. Ellerini bağlayan bu parlak madenlerin Kastilya hükümdarlarının balolarda şenliklerde taktığı mücevherler olduğunu söyledi. Reis Caonabo şimdi günlerini kapının yanında oturarak gözlerini gün doğumunda toprak döşemeyi kaplayan, geceleri yavaşça geri çekilen ışık yalımından ayırmadan geçiriyor. Kolomb oraya geldiği zaman gözünü bile kırpmıyor. Ama Ojeda göründüğünde ayağa kalkmayı başarıyor ve kendisini yenen tek adamı eğilerek selamlıyor. 1496 La Concepción, Tanrı'ya saygısızlık. Kristof'un kardeşi ve yaveri Bartolomeo Kolomb insan etinin yakılmasını izliyor. Haiti'deki insan yakma makinesinin büyük açılış töreninde başrolde altı adam var. Duman herkesi öksürttürüyor. Altı adam ceza ve ders olarak yakılıyor. Papaz Ramon Pane'nin onları koruması, avutması için bıraktığı İsa ve Meryem tasvirlerini gömdüler. Papaz Ramon onlara dizlerinin üstünde dua etmesini, Ave Maria ve Pater Noster dualarını okumasını, günaha kışkırtıldıklarında yaralanma ve ölüm karşısında İsa'nın adını anmayı öğretmişti. Tasvirleri neden gömdüklerini soran olmadı onlara. Yeni tanrıların buğday, manyoka, boniato, fasulye tarlalarına bereket getireceğini ummuşlardı. Sağanak yağmurun habercisi nemli, yapışkan sıcağı ateş daha da sıcaklaştırıyor. 1498 Santo Domingo, yeryüzü cenneti. Akşam Kristof Kolomb Ozama Irmağı'nın yanında mektup yazıyor. Gövdesi romatizmadan gıcırdasa da yüreği sevinçle çarpıyor. Kaşif Katolik majesteleri için apaçık ortada olan şeyi açıklıyor. Yeryüzü cenneti bir kadının meme başındadır. Bunu iki ay önce karavelaları Paria Körfezi'ne girdiği zaman kavradı. Gemiler orada yavaşça göğe doğru yükselmeye başlar. Kolomb ırmağın akış yönünün tersine havanın ağırlığının olmadığı yere doğru ilerleyerek doğunun en öte sınırına ulaştı. Burada dünyanın bu en güzel ülkelerinde erkekler zeka, yaratıcılık, cesaret sergiliyorlar. Son derece güzel kadınların tek giysileri ise uzun saçları ve gövdelerinin çevresini saran bol incili gerdanlıklar. Tatlı ve berrak su insanı susatıyor. Kış ağır değil, yaz yakmıyor. Rüzgar dokunduğu yeri okşuyor. Ağaçlar serin bir gölge, insanın kolunun uzanabileceği yerde iştah açıcı çok nefis meyveler sunuyorlar. Ama hiçbir gemi bu yeşilliğin ve güzelliğin ötesine gidemez. Burası doğunun sınırı. Burada sular, topraklar, adalar sona eriyor. Çok uzakta ve çok yüksekte hayat ağacının devasa tepesi yayılıyor ve dört kutsal ırmağın kaynağı köpükleniyor. Bunlardan biri Orinoco, dünyada bu kadar büyük ve derin bir başka ırmağın bilindiğinden kuşkuluyum. Dünya yuvarlak değil, dünya bir kadının memesi. Meme ucu Paria Körfezi'nden başlıyor ve göklere çok yakın bir noktaya yükseliyor. Cennet sularının aktığı en uca hiçbir insan ulaşamayacak. Cennetin dili. Yeryüzü cennetinin varoşlarında yaşayan guaraolar gökkuşağına yılan, gerdanlık, göğe yukarıdaki deniz diyorlar. Yıldırım yağmurun ışığı, insanın dostu öteki yüreğim, ruh yürek güneşi, baykuş karanlık gecenin efendisi, baston sürekli torun, affettim yerine de unuttum diyorlar. 1499 Granada, İspanyollar kim? Mağribilerin İspanya'daki bu son tabyasının teslim olmasından 7 yıl sonra Granada'da camiler hala açık. Kılıcın zaferinin ardından haç yavaş ilerliyor. Başpiskopos Cisneros İsa'nın bekleyemeyeceğine karar veriyor. Mağribiler Hristiyan İspanyolların 800 yıldır burada yaşayan İslam kültürüne bağlı İspanyollara verdiği ad. Yahudi kültürüne bağlı binlerce İspanyol sürgüne mahkum oldu. Mağribiler de aynı şekilde vaftizle sürgün arasında seçim yapmak zorunda kalacaklar. Sahte dönmeleri ise Engizisyon'un ateşleri bekliyor. İspanya'nın Amerika'yı keşfeden bu İspanya'nın birliği parçalarının toplamından oluşmayacak. Başpiskopos Cisneros'un buyruğuyla Granada'nın Müslüman bilginleri hapishaneyi boyluyor. Yükselen alevler din ve şiiri, felsefe ve bilimi, İslam kitaplarını, bu toprakları sulayıp buralarda çiçek açmış bir kültürün sözcüklerini yok olmaktan koruyan tek nüshak kitapları yutuyor. Elhamra'nın oymalı sarayları yukarılardan sessizce bu köleliğe tanıklık ederken çeşmeleri, bahçeleri sulamaya devam ediyor. 1500 Floransa, Leonardo. Sırtında çeşitli kafeslerle az önce geldi pazardan. Bunları balkona koyup küçük kapıları açıyor, kuşlar uçup gidiyorlar. Kuşların neşeyle kanat çırpıp gökyüzünde kaybolmalarını seyrediyor, sonra çalışmaya oturuyor. Öğle güneşi elini ısıtıyor. Leonardo da Vinci geniş bir tahtanın üzerine dünyayı çiziyor. Leonardo'nun çizdiği bu dünyada Kolomb'un gün batımına doğru bulduğu ülkeler görülüyor. Sanatçı bunları kafasından yaratıyor. Daha önce uçağı, tankı, paraşütü, denizaltıyı yarattığı gibi bunlara biçim veriyor. Daha önce bakirelerin gizemine ve azizlerin tutkusuna can verdiği gibi, daha adı bu olmayan Amerika'nın gövdesini hayal ediyor ve onu Asya'nın bir parçası değil, yeni bir ülke olarak çiziyor. Akdeniz'in doğu sahilini arayan Kolomb batıyı buldu. Leonardo dünyanın büyüdüğünü kestirebiliyor. 1506 Valladolid, 5. yolculuk. Dün gece vasiyetnamesini yazdırdı. Bu sabah kralın habercisinin gelip gelmediğini sordu, sonra uyudu. Anlamsız omurtular, iniltiler, hala soluk alıyor ama hırıltılı, havayla savaşırmış gibi. Sarayda yalvarışlarına kulak veren olmadı. Üçüncü yolculuktan zincirler içinde döndü. Dördüncüsünde ise ünvanlarına, payelerine kulak asan çıkmadı. Kristof Kolomb acıya yol açmayan hiçbir tutku ya da şan olmadığını bilerek gidiyor. Öte yandan Karayip kumlarına ilk kez diktiği bayrağın birkaç yıl içinde henüz bilinmeyen ülkelerdeki Aztek İmparatorluğu'nun üstünde ve Güney Haçı'nın bilinmeyen gökleri altındaki İnka İmparatorluğu'nun üstünde dalgalanacağını bilmiyor. Bütün yalanlarına, vaatlerine ve çılgınca sözlerine karşın umduğu yere ulaşamadığını da bilmiyor. Okyanus denizinin yüce amirali hala arka taraftan Asya'ya ulaştığını sanıyor. Okyanusa Kolomb denizi adı verilmeyecek. Yeni dünyada onun adını değil, Floransalı arkadaşı, kaptan ve uzman dümenci Amerigo Vespucci'ninkini taşıyacak. Ama Avrupa'nın gökkuşağında yer almayan o göz kamaştırıcı rengi bulan Kolomb'tu. Kör bunu görmeden ölüyor. 5. ayrımın sonu. Sayfa 77.